From the Conference Center at
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yarı yıllık genel konferansıdır. Bu yayında kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasında seçilmiş olan konuşmacıları ve bu oturuma eşlik eden Mormon Tabernacle Korosu'nu dinleyeceksiniz. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisede 1. Başkanlığın 2. Danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf bu oturumu yönetecektir.
Dear brothers and sisters,
sevgili kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yarı yıllık genel konferansının 4. oturumuna hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Monson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu konferansa katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu sabah burada bulunan genel otoriteleri ve genel yardımcı kuruluş başkanlıklarına ve diğer herkese teşekkür ediyoruz. Bu oturumdaki müzik, Mac Wilbur yönetiminde, Org'da Clay Christensen ve Richard Elliott eşliğinde Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu oturumu tatlıdır bu iş ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere sevinin, Rab kraldır ilahisini lütfedecek. Ardından açılış duası İlköğretim Genel Başkanlığındaki 2. danışman kız kardeş Cheryl Espelin tarafından edilecek.
Our dear Heavenly Father,
cennetteki sevgili babamız, bu harika Koro'nun koro için ve sevgili oğlunun hakkındaki bu ilahi için sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun ki President Manson, Başkan Manson'ın ve onun 12'lerinin ve herkesin bizlerin kurtuluş için çalışmalarından dolayı sana şükürler olsun. Ve bu konferansa katılan herkesin burada olmasından dolayı sana şükürler olsun. Ve bu konferanstan dolayı huzur arayan, cevap arayan herkes için ve sana olan şahitliğimizin artması için duacıyız. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
The choir will now sing.
Koro şimdi Efendimiz fırtına şiddetlendi ilahisini söyleyecek. Bu ilahiden sonra birinci başkanlıktaki birinci danışman başkan Henry B. Eyring'i dinlemekten mutluluk duyacağız. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Dallin H. Ox konuşacak. Ondan sonra Genç Hanımlar Genel Başkanı kız kardeş Bonnie Oscarson bize hitap edecek.
Shadowed with light. This year,
our first two grandchildren ilk iki torunumuz evlenecek. Birkaç yıl içinde onların kuzenlerinden 10 kadarı da hayatlarında yeni bir dönüm noktasına ulaşarak muhtemelen dünya evine girecekler ve kendi ailelerini kuracaklar. Benden öğüt istediklerinde bu mutlu beklenti derin derin düşünmeme sebep oldu. Aslında şunu sordular: beni mutluluğa yönlendirecek ne tür tercihler yapabilirim? Ve öte yandan beni muhtemelen mutsuzluğa yönlendirecek tercihler nedir? Cennetteki Baba her birimizi eşsiz yarattı. Aramızda tam olarak aynı tecrübelere sahip olan iki kişi yoktur. Birbirine benzeyen iki aile yoktur. Bu yüzden aile yaşamında mutluluğun nasıl seçileceğiyle ilgili öğüdü vermenin zor olması şaşırtıcı değildir. Yine de sevgi dolu bir cennetteki baba, tüm çocukları için mutluluğa giden aynı yolu kurdu. Kişisel karakterimiz ya da tecrübelerimiz ne olursa olsun, sadece bir mutluluk planı vardır. Bu plan, Tanrı'nın tüm emirlerine uymaktır. Evliliği düşünen torunlarım dahil olmak üzere her birimiz için zorluklarla mücadele etmemize yardım edecek ve mutlu bir aile yaşamı kurmaya yönlendirecek kapsayıcı bir buyruk vardır. Koşullar ne olursa olsun, bu her ilişki için geçerlidir. Bu, kutsal yazıların genelinde ve günümüzdeki peygamberlerin öğretilerinde tekrarlanmıştır. Rabbin sevgi dolu mutlulukla sonsuza dek beraber yaşamak isteyen herkese öğüdünün kutsal kitaptaki ifadesi şöyledir. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu: öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Bu basit beyandan ailelerdeki mutluluğa yönlendiren tercihler hakkında öğrendiğim her şeyi özetlemek hiç de zor değil. Şu soruyla başlıyorum: beni Rabbi bütün yüreğimle, bütün canımla ve bütün aklımla sevmeye ne tür tercihler yönlendirdi? Benim için bunun yanıtı, Rabbin kefareti sayesinde gelen bağışlanmanın sevincini hissetmemi sağlayan tercihlerdir. Yıllar önce Albuquerque, New Mexico'da görevli yoldaşımla ders verdiğim genç bir adamı vaftiz ettim. Onu suyun içine daldırdım ve yukarı çıkardım. Yaklaşık olarak benim boyumda olmalıydı ki direkt olarak kulağıma doğru konuştu. Yüzünden aşağı havuzun suyu ve gözyaşları akarken sevinçli bir sesle "Temizim, temizim," dedi. Tanrı'nın bir havarisinin söylediklerini anlatan birisinin gözlerinde o aynı sevinç gözyaşlarını gördüm. O havari detaylı ve şefkatli bir görüşmeden sonra kadına şöyle demişti: Rabbin adıyla seni affediyorum. O sana kendi belirleyeceği bir zamanda ve kendi bildiği bir şekilde affedeceğinin güvencesini verecek. Ve öyle yaptı da. Rabbin günahlar affedildiğinde onları bir daha hatırlayamadığını, neden söylediğini anlıyorum. Kefaretin gücüyle çok iyi tanıdığım ve sevdiğim kişiler yenilendiler ve günahın etkileri silinip süpürüldü. Yüreğim kurtarıcı ve onun göndermiş olan sevecen babaya ve onu göndermiş olan sevecen babaya karşı sevgiyle doludur. Bu büyük nimet, ilgilendiğim kişileri acılarını dindirmesi için kurtarıcıya gitmelerine cesaretlendirerek geldi ki sadece o acıları dindirebilir. Bu nedenden dolayı ki sevdiklerime kilisede onlara sunulan her hizmet çağrısını kabul edip yüceltmelerini teşvik ederim. Bu tercih aile mutluluğu için önemlidir. Yaşamın her evresindeki baskılar kurtarıcıya hizmet etme çağrılarını reddetmek ya da ihmal etmek için bizi ayartabilir. Bu kendimizi, eşimizi ve ailelerimizi ruhsal tehlikeye atabilir. Bu çağrılardan bazıları önemsiz gözükebilir. Ama benim hayatım ve benim ailem bir hizmetli kuruluna ders verme çağrısını kabul etmemle iyi yönde değişti. O hizmetlilerin kurtarıcı için olan sevgilerini ve kurtarıcının da onlar için olan sevgisini hissettim. Bir öğretmenler kuruluna danışmanlık yapmak üzere çağrılan eski bir çadır kazığı ve görev başkanının hayatında bunun olduğunu gördüm. Bir öğretmenler kurulunda bulunan ve geçirdiği bir kaza sonucu yaralanmış olan bir çocuğa yardım etmek için Rab tarafından çağrılan hem gözetmen hem de alan yetmişi olmuş başka bir kişiyi tanıyorum. O hizmetten gelen mucizeler pek çok hayatı etkiledi ve onların kurtarıcıya olan sevgilerini artırdı. Başkalarına hizmet ederken büyük bir olasılıkla kutsal ruhun yoldaşlığını dinleyeceğiz. Onun hizmetinde başarılı olmak her zaman kendi gücümüzün ötesindeki mucizeleri yaratır. Ciddi şekilde isyankar bir çocuğu olan anne, baba bunun doğru olduğunu bilir ve ayrıca kocasının kendisini terk edeceğini duyduktan sonra teselli arayan bir kadın, ziyaretçi öğretmenleriyle konuştuğunda o ziyaretçi öğretmen de bunu bilir. Bu hizmetkarlar Rabbin kutsal ruhu bir yoldaş olarak göndermesini, o sabah dua ederek istediklerinden dolayı minnettardırlar. Sadece kutsal ruhun yoldaşlığıyla anlaşmazlıktan uzak bir evlilikte eşit eşler olarak kenetlenmeyi umut edebiliriz. Bu yoldaşlığın evlilikteki mutluluk için ne kadar çok önemli olduğunu gördüm. Eşlerin bir olma mucizesi cennetin yardımını gerektirir ve zaman alır. Amacımız cennetteki baba ve kurtarıcımızın huzurunda sonsuza dek beraber yaşamaktır. Babam ve annem birbirlerinden çok farklılardı. Annem bir şarkıcı ve bir sanatkardı. Babam kimyayı severdi. Bir keresinde bir senfoni konserinde annem alkış başlamadan önce babamın kalkıp gitmeye koyulduğunu görünce şaşırmıştı. Annem ona nereye gittiğini sordu. Babam masum bir şekilde, "Bitti değil mi?" diye yanıt verdi. Sadece kutsal ruhun nazik etkisi en başta babamı konsere onunla gitmeye teşvik etmişti ve pek çok kez onu tekrar tekrar konserlere getirmişti. Babamın araştırma yaparak ve kimya öğreterek ailemizi geçindirebilmesi için annem 16 yıl New Jersey'de yaşadı. Eski çiftlik evinde ona bakmış olan dul annesinden ve bekar kız kardeşinden ayrı kalmak annem için bir fedakarlıktı. Her ikisi de annem çok uzaklarda New Jersey'deyken öldüler. Annemin ağladığını gördüğüm tek anlar bunlardı. Yıllar sonra babama Utah'tan bir iş teklifi geldi. Anneme bütün masumluğuyla, "Mildred, ne yapmam öğrenirsin?" diye sordu. Annem, "Henry, en iyi olduğunu düşündüğün şeyi yap," dedi. Babam iş teklifini reddetti. Ertesi sabah annem babama hala elimde olmasını dilediğim bir mektup yazdı. Hatırlıyorum, "Burada açma, ofisine gittiğinde ofisinde aç," demişti. Mektup bir sitemle başlıyordu. Babam anneme yıllar önce, eğer mümkün olursa onu ailesinin yakınına götüreceğine dair söz vermişti. Babam onun kızgınlık ifadesine şaşırmıştı. Onun yüreğindeki bu arzuyu hatırlamamıştı. Hemen iş teklifini kabul ettiğine dair bir mesaj yolladı. Babam, "Mildred, neden bana söylemedin?" dedi. O da, "Hatırlaman gerekirdi," dedi. Babam her zaman Utah'a taşınma tercihini asla kendi mesleki kariyerinden bir fedakarlık olarak değil, kendi rızasıyla yaptığını söylerdi. Birbirlerine kenetlenmenin mucizesini görmüşlerdi. Babama kutsal ruh tarafından yıllar önce verdiği söz hatırlatılsaydı daha iyi olurdu. Ama annemin tercihinin kendi tercihi olması için kutsal ruhun kendi yüreğini yumuşatmasına izin verdi. Cennetteki baba kusursuz bir ön seziye sahiptir. Her birimizi tanır ve geleceğimizi bilir. Başımızdan geçecek zorlukları bilir. Tüm sınanmalarımızda bize nasıl yardım edeceğini bilebilmesi amacıyla acı çekmesi için oğlunu yolladı. Cennetteki babanın bu dünyada bazen günahı ve büyük mutsuzluğu tercih eden ruh çocukları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ilk doğmuş çocuğunu bizim fidye ile kurtarıcımız olması için yolladı ki gelmiş geçmiş en büyük sevgi hareketi buydu. İşte bu yüzden bizi iyileştirmek, bizi ebedi hayata hazırlamak, babamızla yaşamak için Tanrı'nın yardımının ve zamanın gerekeceğini tahmin etmeliyiz. Aile içindeki yaşam bizi sınayacaktır. Bu Tanrı'nın ölümlülük hediyesini bize vermekteki amaçlarından birisidir ki böylece testlerden geçerek bizi güçlendirecektir. Büyük sevinç ve bazen katlanma gücümüzü aşan büyük acılar ve zorluklar bulacağımız aile yaşamında bu özellikle doğrudur. Başkan George Q. Cannon, Tanrı'nın yüz yüze geleceğimiz testlere karşı seni, beni ve çocuklarımızı nasıl hazırladığına dair şunu söylemiştir. Tanrı'nın sevgisinin uzanmadığı hiçbir kimse yoktur. Onun ilgilenmediği ve kucaklamadığı hiçbir kimse yoktur. Onun kurtarmak istemediği ve kurtarmak için değişik yollar tasarlamadığı hiçbir kimse yoktur. Meleklerine her birimizle ilgili görevler vermiştir. Kendi gözlerimizde ya da başkalarının gözünde kendimizi önemsiz ve hor görülmüş olarak görebiliriz. Fakat doğrusu şudur ki biz Tanrı'nın çocuklarıyız ve öyle ki o meleklerini güçlü ve kudretli görünmez varlıkları bizimle ilgilenmeleri için yollamıştır. Ve onlar bize göz kulak olurlar ve bizi korurlar. Başkan Kenan'ın öğrettiği şey doğrudur. Bu güvenceye benim ihtiyacım olduğu gibi ve bağlı olduğum gibi sizin de ihtiyacınız vardır. Sevdiğim birisinin kefaretin gücünü kabul edip hissetmesi için inançla dua ettim. Melek gibi insanların onların yardımına gelmeleri için inançla dua ettim ve onlar geldiler. Tanrı çocuklarının her birini kurtarmak için yollar tasarlamıştır. Çoğu kişi için bu ne yaparlarsa yapsınlar onları seven bir erkek ya da kız kardeş ya da bir dede ve ninenin yanında olmayı içerir. Yıllar önce bir arkadaşım babaannesinden bahsetmişti. Her zaman Rab'be ve kiliseye sadık, doğru bir hayat yaşamıştı. Ancak torunlarından biri suç dolu bir hayatı tercih etti. En sonunda ona hapis cezası verildi. Arkadaşım babaannesinin hapishanedeki torununu ziyaret etmek için yolda giderken gözlerinden akan yaşlarla "Güzel bir hayat yaşamaya çalıştım. Neden hayatını mahvetmiş gibi görünen bir torunumun trajedisini yaşıyorum?" diye acılar içinde dua ettiğini söyledi. Yanıt onun zihnine şu kelimelerle geldi. "Sana öyle bir torun verdim çünkü ne yaparsa yapsın onu sevebileceğini ve seveceğini biliyordum." Burada hepimiz için güzel bir ders var. Sevgi dolu anne babalar, dedeler, nineler ve Tanrı'nın tüm hizmetkarlarının yolu çürüyen bir dünyada hiç de kolay olmayacaktır. Tanrı'nın çocuklarını mutluluk yolunu tercih etmeye zorlayamayız. Tanrı bize vermiş olduğu iradeden dolayı bunu yapamaz. Cennetteki baba ve onun sevgili oğlu ne yapmayı seçerlerse seçsinler ya da ne olursa olsunlar Tanrı'nın tüm çocuklarını severler. Kurtarıcı ne kadar iğrenç olursa olsun tüm günahların bedelini ödedi. Adaletin olması gerekmesine rağmen merhamet fırsatı adaleti soymayacak ölçüde genişletilmiştir. Alma bu umudu oğlu Koryantun'a şu sözlerle ifade etti. Bu nedenle adalete göre fidye ile kurtuluş planı ancak insanların bu sınanma durumunda, evet hazırlık durumunda tövbe etmeleri koşuluyla yerine getirilebilirdi. Zira bu koşullar olmasaydı merhamet adaletin işlerini yok etmedikçe etkisini gösteremeyecekti. Şimdi adaletin işleri yok edilemezdi. Eğer böyle olsaydı Tanrı artık Tanrı olamazdı. O halde torunlarıma ve ebedi aileler kurmaya çalışan herkes olan mesajım şudur ki, imanlı olanlara sevinç garanti edilmiştir. Bu dünyadan önce sevgi dolu cennetteki baba ve onun sevgili oğlu kaybolacaklarını bildikleri kişileri sevdiler ve onlarla ilgilendiler. Tanrı onları daima sevecektir. Onların ruhlar dünyasında aldıkları öğretiler sayesinde kurtuluş planını öğrendiklerini bildiğiniz için avantaja sahipsiniz. Pek çok kişiye izin verilmezken onlar ve sizler dünyaya gelmenize izin verilecek kadar imanlıydınız. Kutsal ruhun yardımıyla tüm hakikat size hatırlatılacaktır. Kimseye bunu zorlayamayız ama bunu kendi hayatımızda görmelerini sağlayabiliriz. Şu güvenceden her zaman cesaret alabiliriz ki hepimiz cennetteki babamızın sevgili ailesinin bir üyesi olarak beraber olmaktan gelen sevinci daha önce hissetmişizdir. Hepimiz Tanrı'nın yardımıyla bu umudu ve bu sevinci tekrar hissedebiliriz. Bunun hepimiz için böyle olmasını İsa Mesih'in adıyla diliyorum. Amin.
Thank you, President Eyring. Başkan Eyring, sana çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim dinlemekten her zaman çok büyük zevk alıyorum. On emir, Mesihçi ve Yahudi inançlarının temelidir. Musa peygamber aracılığı ile Tanrı tarafından İsrailoğullarına verilmiş bu emirlerin ilk ikisi, ibadetimiz ve önceliklerimiz için yol göstericidir. İlkinde Rab, benden başka Tanrın olmayacak diye buyurmuştur. İsa'ya yüzyıllar sonra yasadaki en önemli emir nedir sorusu sorulduğunda o şöyle cevapladı. Başkan Eyring'in bize hatırlattığı şekilde Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. On emirin ikincisi, başka Tanrı olmadığına dair talimatlar üzerinde durur ve onun çocukları olarak hayatlarımızda en önemli önceliğin ne olması gerektiğini tanımlar. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Emir ardından ekler, putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Bu durum sadece fiziksel putları yasaklamanın ötesinde her zaman için temel bir önceliği ifade eder. Yehova şöyle açıklamaktadır. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Kıskançlığın anlamı şu durumu açıklığa kavuşturur. İbranice'deki asıl anlamı hassas ve derin duyguları olan anlamına gelir. Böylece diğer tanrılara taptığımızda Tanrı'ya karşı kabahat işlemiş oluruz. Yani bizim başka birinci önceliklerimiz olduğunda. Günümüzde insanlar, hatta dindar kişiler, Tanrı'dan önce hangi diğer önceliklere tapınıyorlardır? Dünyada yaygın olan şu olasılıkları düşünün. Kültürel gelenekler ve aile gelenekleri, siyasi doğruluk, kariyer geliştirme arzusu, maddi mal varlığı, eğlence peşinde olma, güç, şöhret ve itibar. Eğer bu örneklerden hiçbiri aramızdan hiç kimse için geçerli değilse, muhtemelen geçerli olan başka örnekleri ileri sürebiliriz. İlke, bireysel örneklerden daha önemlidir. İlke, diğer önceliklerimiz olup olmadığı değildir. İkinci emirle ortaya çıkan mesele, bizim temel önceliğimiz nedir sorusudur. Biz ibadet ettiğimiz, ileri sürdüğümüz Tanrı'dan önce önceliklere ya da putlara mı boyun eğip hizmet etmekteyiz? Bize eğer onu seviyorsak, onun emirlerini tutmamız gerektiğini öğreten kurtarıcıyı takip etmeyi unuttuk mu? Eğer öyleyse bizim önceliklerimiz şu günlerde çok yaygın olan manevi ilgisizlik ve disiplinsiz arzular tarafından alt üst edilmiştir. Son zaman azizleri için Tanrı'nın emirleri, onun çocukları için yaptığı büyük kurtuluş planı olan Tanrı'nın planından ayrı tutulamaz. Ve bu planın temeli üzerine kurulmuştur. Bazen büyük mutluluk planı olarak adlandırılan bu plan, bizim Tanrı'nın çocukları olarak başlangıcımızı ve kaderimizi, nereden geldiğimizi, neden burada olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anlatır. Kurtuluş planı, yaratılışın amacını, Tanrı'nın emirleri dahil olmak üzere, ölümlülüğün koşullarını, bir kurtarıcıya olan ihtiyacı ve ölümlü ve ebedi ailelerin önemli rollerini açıklar. Eğer bu bilgiye sahip olan biz, son zaman azizleri, önceliklerimizi bu planla uyum içerisinde belirlemezsek, diğer putlara tapma tehlikesi içindeyizdir. Son zaman azizleri, Tanrı'nın onun çocukları için yaptığı plan hakkındaki bilgileri sayesinde evlilik ve aileyle ilgili benzersiz bir bakış açısına sahiptirler. Bizler doğru bir şekilde aile merkezli bir kilise olarak tanınırız. Bizim ilahiyatımız cennetteki ebeveynlerimizle başlar. Ve en büyük arzumuz sonsuz bir yücelmeyi elde etmektir. Bunun sadece aile ilişkileri sayesinde mümkün olacağını biliriz. Bildiğimiz şudur ki bir erkekle bir kadının evlenmesi Tanrı'nın planının başarıyla tamamlanması için gereklidir. Sadece bu evlilik ölümlü dünyadaki doğum ve ailenin ebedi hayata hazırlanması için uygun ortam sağlayacaktır. Biz evliliği, çocuk sahibi olmayı ve çocukları büyütmeyi, Tanrı'nın planının bir parçası ve bunu yapma fırsatı verilmiş kişilerin kutsal bir görevi olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki yeryüzündeki ve göklerdeki en büyük hazineler çocuklarımız ve gelecek nesillerdir.
Are our children and our posterity.
Because of ebedi ailelerin potansiyel rolleri hakkında sahip olduğumuz bilgiden dolayı, tarihteki kültürel yapıları Mesihçi ve Yahudi olan Batı ülkelerindeki hızla aşağı doğru düşen doğum ve evlilik oranları bizi üzer. Sorumlu kaynaklar şunu rapor eder. Birleşik Devletler şu anda tarihteki en düşük doğum oranına sahip ve pek çok Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer gelişmiş ülkelerde doğum oranı nüfuslarını devam ettirebilmek için gerekli olan düzeyin altındadır. Bu kültürlerin ve hatta ulusların varlıklarını sürdürmelerini tehdit eder. Amerika'da 18 ila 29 yaş arasında evlenen genç yetişkinlerin yüzdesi 1960 yılında %59 iken 2010 yılında %20 oranına düşmüştür. Şu anda evlilik için ortalama yaş seviyesi tarihteki en yüksek seviyesine gelmiştir. Kadın için 26 ve erkek için hemen hemen 29'dur. Pek çok ülke ve kültürde birincisi evli olan anne ve baba ile çocukların oluşturduğu geleneksel aile kuraldan ziyade istisna olurken, iki, evlilik ve çocuk büyütmek yerine kariyer sahibi olmak genç kadınlar için artan bir seçenek haline gelmiştir. Ve üç, babalık rolü ve babaların algılanan gerekliliği azalmaktadır. Bütün bu endişe verici eğilimlerin tam ortasında biz Tanrı'nın planının onun her yerdeki bütün çocukları için olduğunu ve Tanrı'nın çocuklarını sevdiğinin bilincindeyiz. Mormon kitabının ilk bölümü Tanrı'nın gücünün, iyiliğinin ve merhametinin dünyada yaşayan herkesin üzerinde olduğunu ifade eder. Daha sonraki bir bölüm onun kurtuluşunu bütün insanlara karşılıksız olarak verdiğini ve de herkesin aynı ayrıcalığa sahip olduğunu ve kimsenin bundan men edilmediğini belirtir. Sonuç olarak kutsal yazılar bizim bütün insanlara karşı merhametli ve hayırsever sevecen, olmakla sorumlu olduğumuzu öğretir. Biz aynı zamanda bütün insanların dini inançlarına, hatta sayıları giderek artan, Tanrı'ya inanmadıklarını ileri süren insanlara da saygılıyız. Biliyoruz ki Tanrı'nın verdiği seçme gücüyle pek çok insan bizimkine karşıt inançlara sahip olacaktır. Fakat biz umut ediyoruz ki diğer insanlar da bizim dini inançlarımıza aynı şekilde saygı göstersinler ve inançlarımızın bizi onlarınkinden farklı seçimlere ve davranışlara ittiğini anlasınlar. Örneğin, biz inanıyoruz ki Tanrı'nın kurtuluş planının temel bir parçası olarak Tanrı, cinsel ilişkinin sadece evli olan bir erkek ve bir kadın arasında olması gerektiğine dair ebedi bir standart kurmuştur. Ölümlü hayat, yaratma gücü, Tanrı'nın çocuklarına verdiği en yüce güçtür. Bunun kullanımı ilk emirle Tanrı tarafından Adem ile Havva'ya verilmiştir. Fakat diğer önemli emirler bunun kötüye kullanımını yasaklamıştır. İffet yasasına verdiğimiz önem, Tanrı'nın planını tamamlama konusunda çocuk yaratma güçlerimizin amacını anlayışımızla açıklanır. Evlilik bağı dışında bir erkekle bir kadının bu çocuk yaratma güçlerinin her türlü kullanımı şu veya bu şekilde günahtır ve Tanrı'nın çocuklarının yüceltilmesi için olan Tanrı'nın planına karşıdır. İffet yasasına verdiğimiz bu önem, Adem ve Havva ile başlayan ve Tanrı'nın kızları ve oğulları arasındaki yaratma ilişkisi ve çocuklarını büyütmeleri için olan Tanrı'nın düzeni olarak çağlar boyunca devam etmiş evlilik düzeni için duyduğumuz bağlılığı açıklar. Bereket versin, diğer mezheplerle ya da organizasyonlarla bağlantılı birçok kişi, evliliğin doğası ve önemi konusunda bazıları dini öğretilerin temeline göre, bazıları da toplum için en iyisi olduğu düşüncesine dayanarak bizimle aynı fikirdedirler. Tanrı'nın onun çocukları için yaptığı plan hakkında sahip olduğumuz bilgi, evlilik dışı doğan çocuk sayısının gittikçe artması konusundaki endişemizin sebebini açıklamaktadır. Bu oran şu anda Birleşik Devletler'de doğan bütün çocukların %41'idir ve evli olmadan beraber yaşayan çiftlerin sayısı son yarı yüzyılda çarpıcı bir biçimde artmıştır. Bundan 50 yıl önce ilk evliliklerin çok az bir yüzdesi beraber yaşamayla başlıyordu. Şu anda beraber yaşama evliliklerin %60'ının öncesinde olmaktadır. Bu özellikle ergen gençler arasında artan bir şekilde kabul görmeye başlamıştır. Yakın zamanlarda yapılmış bir anketin verileri göstermektedir ki ergen gençlerin %50'si evlilik dışı çocuk sahibi olmanın yararlı bir hayat tarzı olduğunu belirtmişlerdir. Tanrı'nın cinsel ahlak ile ilgili buyruklarına ve evlilik ile çocuk sahibi olmanın ebedi doğası ve amaçlarına karşı olan davranışları oluşturan yasal ve politik değişiklikler ile ilgili pek çok siyasi ve sosyal baskılar mevcuttur. Bu baskılar daha şimdiden aynı cinsiyet evliliğini pek çok eyalette ve ülkede onaylamıştır. Diğer baskılar cinsiyet karışıklığına sebep olabilir ya da Tanrı'nın büyük mutluluk planının tamamlanması için şart olan erkek ve kadın arasındaki farkları bağdaşık hale getirebilir. Tanrı'nın planına ilişkin anlayışımız ve onun öğretileri bize ebedi bir perspektif sağlamaktadır ki bu da bizim bu tür davranışlara göz yummamıza ve ya da onlara izin veren kanunları haklı görmemize müsaade etmez. Ve ilkelerini ve hatta öğretilerini değiştirebilen diğer organizasyonların aksine bizim ilkelerimiz Tanrı'nın değiştirilemez diye tanımladığı gerçeklere göre belirlenmiştir. 12. iman maddemiz bizim sivil otoriteye bağlı olmaya ve yasalara saygı gösterip onları desteklemeye olan inancımızı belirtir. Ancak insanların yasaları Tanrı'nın ahlak dışı bulduğu bir şeyi erdemli yapmaz. En önemli önceliğimize Tanrı'yı sevmek ve ona hizmet etmek olan bağlılığımız, davranış standardımız için onun yasasına bakmamızı gerektirir. Örneğin, biz ikamet ettiğimiz eyalet ya da ülkelerde suç olmaktan çıkmış olsa bile zina yapmamaya ya da evlilik dışı cinsel ilişkiye girmemeye söz verdiğimiz ilahi bir emir altındayızdır. Aynı şekilde sözde aynı cinsiyet evliliği, Tanrı'nın evlilik yasasını ya da emirlerini ve bizim buna ilişkin standartlarımızı değiştirmez. Biz Tanrı'yı sevmeye ve onun emirlerine uymaya ve belirli bir zamanımızda ve konumumuzda popüler olsalar bile diğer putlara tapmaktan kaçınmaya yönelik antlaşmamıza bağlı kalırız. Bu kararlılıkla yanlış anlaşılabiliriz ve yobazlıkla suçlanabiliriz. Ayrımcılığa maruz kalabiliriz ya da dinimizi özgürce uygulamak için saldırılara direnmek zorunda kalabiliriz. Eğer böyleyse sanırım bizim ilk önceliğimizi hatırlamamız gerekir. Tanrı'ya hizmet etmeli ve önce atalarımız gibi onların gösterdiği aynı cesaretle özel el arabalarımızı ileri itmeliyiz. Başkan Thomas S. Manson'ın bir öğretisi bu durumla ilgilidir. Bu konferansta 27 yıl önce kendisi cesur bir şekilde belirtmiştir ki, popüler tercihlere karşı çıkmak için cesaretli olalım. İlkeyi savunmak için cesaretimiz olsun. Cesaret, taviz vermemek, Tanrı'nın onayının tebessümünü getirir. Cesaret, sadece onurlu bir şekilde ölüm kabul edildiğinde değil, aynı zamanda doğru düzgün yaşamaya kararlı olunduğunda da bir yaşam tarzı ve cazip bir erdem haline gelir. Ahlaki olarak korkak olan, başkaları hoşlanmayacak ya da gülecek diye doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaktan korkan kişidir. Unutmayın, bütün insanların korkuları vardır. Fakat korkularıyla onurlu bir şekilde yüzleşen insanlar aynı zamanda da cesurdur. Dua ediyorum ki, geçici ahlaki zorlukların bize yaratıcımız ve kurtarıcımız tarafından verilmiş olan büyük emirleri ve öncelikleri unutturmasına izin vermeyiz. Biz yüreklerimizi bu dünyanın işlerine bağlamamalıyız ve insanların saygısını kazanmayı arzu etmemeliyiz. Öyle ki ebedi kaderimizi hayata geçirmekten vazgeçmeyelim. Çocukları için Tanrı'nın planı olduğunu bilen ve bunun bir parçası olmak için antlaşmalar yapmış olan bizlerin açık bir sorumluluğu vardır. Çok önemli olan bu arzumuzdan asla sapmamalıyız ki bu ebedi hayata ulaşmaktır. Bizim birinci önceliğimizi asla karıştırmamalıyız ki Tanrı Baba ve onun oğlu kurtarıcımız İsa Mesih'ten başka tanrılara sahip olmamalı ve başka önceliklere tapmamalıyız. Tanrı bize önceliğin peşinden bilgelikle ve sevgiyle gitmeye çalışırken bu önceliği anlamamızda ve başkaları tarafından anlaşılmamızda yardımcı olsun. İsa Mesih'in adıyla dua ederim. Amin.
Brothers and sisters. Kardeşlerim, hayatımın pek çok kahramanının durduğu bu kürsüde duruyor olabilmek ne kadar mütevazi bir tecrübedir. Sizlerle kalbimden geçen bazı duyguları paylaşmak ve bunları özellikle gençlere yöneltmek istiyorum. Eski anlaşmadaki büyük kahramanlardan biri peygamber savaşçı Yeşu'dur. O öncelik ettiği İsrail halkına şu çağrıda bulundu. Bugün kime hizmet edeceğinize karar verin. Ben ve halkım Rab'be kulluk edeceğiz. Yeşu'nun bu bildirisi sevindirici habere gerçek dönüşün bir göstergesidir. Yeşu ve hepimiz için sevindirici haberin ilkelerine dönüş, bu ilkeleri doğrulukla yaşamamız ve Rab ile yapmış olduğumuz anlaşmalara sadık kalmamız sayesinde olur. Sizinle aile geçmişimden bir başka kahramanımın Rab'be dönüş hikayesini paylaşmak istiyorum. Adı Agnes Hogan. O ve eşi 1861 yılında İskoçya'da kilise üye oldular. Kendi ülkelerinde fena şekilde dışlandıkları için çocuklarıyla beraber Amerika'ya göç ettiler. Birkaç sene sonra Agnes dul kaldı ve 8 çocuğunun karınlarını doyurmak, onlara gelecek temin edebilmek için çok çalıştı. 12 yaşındaki kızı Isabel, son zaman azizi olmayan çok varlıklı bir ailenin yanında hizmetçi olarak çalışabilme şansını yakaladı. Isabel onların büyük evlerinde yaşıyordu ve ailenin küçük çocuklarına bakmaya yardım ediyordu. Çalışması karşılığında annesine her hafta cüzi bir maaş ödeniyordu. Kısa bir süre sonra ailenin bir üyesi olarak görünmeye başlandı ve diğer aile üyelerinin sahip olduğu dans dersleri, güzel giysiler, tiyatroya gidebilme gibi pek çok ayrıcalıklardan o da yararlanmaya başladı. Bu düzen 4 yıl boyunca Isabel'in yanında çalıştığı ailenin başka bir eyalete taşınmasına kadar devam etti. Isabel'e o kadar düşkünlerdi ki annesiyle görüşüp ondan Isabel'i yasal olarak evlendirebilmek için izin istediler. Ona iyi bir eğitim vereceklerine, iyi bir evlilik yapmasını sağlayacaklarına ve kendi çocuklarıyla beraber servetlerinin varisi olacağına dair söz verdiler. Ayrıca Agnes'e ödeme yapmaya da devam edeceklerdi. Zorluklar içinde yaşayan bir dul kadının bir anne olarak vermesi gereken çok zor bir karar vardı. Ama o bir saniye bile tereddüt etmedi. Yıllar sonra torununu yazdığı şu sözleri dinleyin. Eğer kızına olan sevgisi onu hayır demeye zorlamasaydı, bu annenin hayır demesinin daha da önemli bir sebebi vardı. O İskoçya'dan buralara kadar gelmiş, sevindirici haber uğrunda çok büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşamıştı. Ve elde etmek için çok büyük mücadeleler verdiği bu şeyi evladının kaybetmesine izin vermeye hiç niyet yoktu. Zengin aile onu ikna edebilmek için her türlü yolu denedi. Ve Isabel de annesinin izin vermesi için çok ağlayıp yalvardı ama Agnes kararlıydı. Tahmin edebileceğiniz gibi 16 yaşındaki Isabel hayatının mahvolduğunu düşündü. Isabel Hogan benim büyük büyük annem ve ben kızının kilise üyeliğini dünyevi vaatlerle değiş tokuş etmesine izin vermeyen annesinin kalbinde o kadar parlak bir şekilde yanan o tanıklık ve inanç için büyük minnettarlık duyuyorum. Bugün Agnes'in soyundan gelen yüzlerce kişi onun sevindirici haberi olan derin inancının ve bağlılığının mirasçılarıdır ve kilise üyelikleri sayesinde kutsanmaktadırlar. Genç arkadaşlarım, çetin günlerde yaşıyoruz ve her gün hatta her saat aldığımız her kararın ebedi sonuçları vardır. Hayatınızda günlük aldığınız kararlar ileride size ne olacağını belirleyecektir. Eğer İsa Mesih'in son zaman azizleri kilisesinin Rabbin bu dünya üzerindeki krallığı olduğuna dair sağlam bir tanıklığınız ve inancınız yoksa bu inancı edinebilmek için yapmanız gereken ne varsa yapmanızın tam zamanıdır. Böyle bir inanca sahip olabilmek için gerekli olan çabayı harcamaya ertelemeniz ruhunuz için tehlikelidir. Tehlikeli olabilir. Doğru inanca gerçek dönüş sadece sevindirici haber ilkelerini bilmekten ve o ilkelere bir dair tanıklık sahibi olmaktan daha fazlasıdır. Sevindirici habere ilişkin tanıklığına sahip olmak ama buna uygun bir şekilde yaşamamak mümkündür. Fakat doğru inanca gerçek dönüş inancımızı yaşamamız ve onun bizim içimize ya da yüreğimizde güçlü bir değişiklik yaratmasına izin vermemizdir. True to the Faith, imana bağlı kitapçığında şunu öğreniyoruz. Rabbe dönmek bir hadise değil, bir süreçtir. Mesih'in izinden gitmek için gösterdiğimiz samimi çabalar sayesinde değişime uğrarız. Bu, zaman, gayret ve uğraş gerektirir. Büyük büyük annemin sevindirici haberin bu dünyanın sunabileceği her türlü rahatlık ve zenginlikten daha önemli olduğuna dair inancı çok güçlüydü ve bu yüzden o her şeyi feda etti. Böyle bir sadakate sahip olabilmek için bizim de aynı süreçten geçmemiz gerekir. Mesih, eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir, demiştir. Bazen bunu yapmaya ters yönden başlarız. Örneğin şöyle bir yaklaşımda bulunuruz. Ondalık yasasına itaat etmekten mutluluk duyarım ama önce bu yasanın doğru olup olmadığını bilmem gerekiyor. Hatta bazen bir kere olsun ondalık formu doldurmadan ondalık yasasıyla ilgili tanıklık sahibi olabilmek için dua edip Rabbim bizi bu tanıklıkla kutsamasını isteriz. Tanıklık bu şekilde kazanılmaz. Rab bizim inanç göstermemizi bekler. Sizinle aynı örnek iffet yasası, iffet giyim ilkesi, bilgelik sözü ya da oruç yasası gibi diğer bütün sevindirici haber ilkeleri içinde geçerlidir. Sizinle bir ilkeyi yaşamanın o ilkeye dönmemizi de bize nasıl yardım edeceğini gösteren bir örnek vermek istiyorum. 60'lı yıllarda bir genç kızdım ve okulumdaki tek kilise üyesi kız bendim. dönem geleneksel ahlaki değerlerin reddedilişi, uyuşturucu kullanımı ve ne istersen onu yap zihniyetiyle karakterize edilen devrimsel bir dönemdi. Akranlarımın çoğu iyi insanlardı ama onlar kapılmışlardı. Ailem ve öğretmenlerim bedenime saygı duymamın, zihnimi berrak tutmamın ve en önemlisi Rabbin emirlerine güvenmemin önemini aklıma koymuşlardı. Ben de alkol olacağını bildiğim ortamlardan ve sigara ile uyuşturuculardan uzak durmaya karar verdim. Bu çoğu zaman partilere çağrılmayacağım demekti ve çok az randevuya çıkacağım demekti. Gençler arasında uyuşturucu kullanımı çok sık görülmeye başlamıştı ve bunun tehlikeleri günümüzdeki gibi iyi bilinmiyordu. Arkadaşlarımın çoğunda beyni değiştiren uyuşturucular yüzünden kalıcı hasarlar oldu ya da ciddi bağımlılıkların kurbanı oldular. Ben evimizde bilgelik sözü öğretildiği için minnettardım ve sevindirici haberin bu ilkesine inandığım ve bunun hayatımda uyguladığım için bu ilke hakkında çok derin bir tanıklık edindim. Doğru bir ilkeyi yaşamanın getirdiği o güzel duygu, kutsal ruhun bu ilkenin doğruluğuna ilişkin verdiği teyitti. Doğru inanca gerçek dönüş işte o zaman başlar. Peygamber Moroni, Mormon kitabında şöyle demiştir, şöyle öğretmiştir. Bütün dünyaya şunu göstermek isterim ki, iman ümit edilen ancak görülmeyen şeylerdir. Dolayısıyla görmediğiniz için tartışıp durmayın. Çünkü inancınız denilinceye dek tanıklığınız olmayacaktır. Anlık zevklerin bir beklenti haline geldi. Bu dünyada çoğu zaman bizler bir çaba göstermeden mükafatlandırılma bekleyişinde olmanın suçlularıyız. Bence Moroni bize önce işi yapmamızı ve sevindirici haberi uygun yaşayarak inancımızı göstermemiz gerektiğini, sonrasında bunun doğruluğuna dair tanıklık kazanacağımızı söylüyor. Gerçek dönüşüm günden güne, aydan aya, doğru olduğunu bildiğimiz öğretileri uygulamaya devam edip emirleri tuttuğumuzda meydana gelir. Zaman bu kilisede bir genç olmak için müthiş bir zamandır. Sizler en büyük amaçlarından biri sizlerin İsa Mesih'in sevindirici haberine dönmenize yardım etmek olan Come Follow Me, Gelin Beni İzleyin adındaki gençlik müfredatına iştirak eden ilk gençlersiniz. Unutmayın ki her ne kadar ebeveynleriniz ve genç liderleriniz ilham almış olsalar da Rab'be dönüşünüzde temel sorumluluk size aittir. Kimse sizin için Rab'be dönemez ve kimse sizi buna zorlayamaz. Rab'be dönüş, gayretle dua ettiğimizde, kutsal yazıları okuduğumuzda, kiliseye gittiğimizde ve tapınak törenlerine iştirak etmeye layık olduğumuzda gerçekleşir. Rab'be dönüş, evimizde ve sınıflarımızda öğrendiğimiz doğru ilkeleri yaşamamız sayesinde gerçekleşir. Rab'be dönüş, saf ve erdemli bir hayat yaşadığımızda ve kutsal ruhun yoldaşlığı ile yönlendirildiğimizde gerçekleşir. Rab'be dönüş, İsa Mesih'in kefaretini anladığımızda, onun bizim kurtarıcımız ve bizi fidye ile kurtaran olduğunu kabul ettiğimizde ve kefaretin hayatımızda etkin olmasına izin verdiğimizde gerçekleşir. Sizin kişisel dönüşümünüz sizi tapınakta anlaşmalar yapmak için hazırlamanızda, misyon hizmetinizde ve ileride kendi yuvanızı oluşturmanızda yardımcı olacaktır. Rab'be döndüğünüzde öğrendiğiniz şeyleri başkalarıyla paylaşma isteği duyacaksınız. Kendinize güveninizle beraber inançlı ve güçlü bir şekilde başkalarına tanıklık etme yeteneğinizi artacak. Bu sevindirici haberi başkalarıyla paylaşma isteği ve cesurca tanıklık etmemizi sağlayan özgüven, gerçek dönüşümün doğal sonuçlarıdır. Kurtarıcı Petrus şöyle demiştir. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Peygamber savaşçı Yeşu'yu hatırlıyor musunuz? O sadece kendisi doğru inanca dönmekle kalmayıp, hayatı boyunca İsrail halkının Tanrı'ya dönmeleri için çaba harcamıştır. Eski anlaşma da şöyle der. Yeşu yaşadıkça İsrail halkı Rab'be kulluk etti. Gerçekten Rab'be dönüşü tecrübe eden bir kişi, kefaretin gücünü kullanıp, kendi ruhu için kurtuluşa erdikten sonra kendisini tanıyan herkese elini uzatıp, güçlü etkisini onlar için de sarf eder. Sevindirici haberi yaşamak ve kutsal yerlerde bulunmak her zaman rahat ve kolay bir şey değildir. Ama bunun her şeye değer olduğunu tanıklık ederim. Rab Emma Smith'e bu dünya ile ilgili şeyleri bir kenara bırakmasını ve daha iyi bir dünyaya ait şeylerin peşinden koşmasını nasihat etmiştir. Sanırım bizler o daha iyi bir dünyaya ait şeylerin ne kadar görkemli olduğunu hayal bile edemeyiz. En büyük isteği bizlere yardım etmek ve bizleri sevindirici haberi yaşama ve doğru inanca dönme çabalarımız için kutsamak olan sevecen bir göksel babamızın varlığına tanıklık ederim. Onun odaklandığı ana nokta ve yaptığı iş bizim ölümsüzlüğe ve ebedi hayata kavuşmamızdır. O bizi evine, kendi huzuruna getirmek ister. Sevindirici haber öğütlerine göre hareket ettiğimizde ve bunları günlük hayatımızda uyguladığımızda doğru inanca dönmüş oluruz ve ailemiz ve dünyadaki insanlar için çok hayırlı işlerin yapılmasına yardımcı aracı oluruz. Bu amaca ulaşabilmek için sarf ettiğiniz bütün çabalarda kutsanmanız dileğiyle dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Thank you for these powerful messages.
Teşekkürler bu mesajlar için. Şimdi koro ve topluluk ayağa kalkıp hep beraber işe dört elle sarıl ilahisini söyleyecek. Bu ilahinin ardından 70'ler başkanlığından yaşlı Richard J. Maines'i dinlemekten mutluluk duyacağız. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Richard J. Scott konuşacak. Ondan sonra koro Ey İlahi Kurtarıcı ilahisini söyleyecek.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Her sabah uyandığımızda yaşamın zorluklarıyla dolu yeni bir günle karşı karşıya geliriz. Bu zorluklar değişik biçimlerde gelebilir. Fiziksel sorunlar, mali problemler, ilişkilerdeki zorluklar, duygusal sıkıntılar ve hatta kişinin inancıyla mücadelesi. Hayatta karşılaştığımız zorlukların birçoğu çözülebilir ve üstesinden gelinebilir ama bazılarının anlaşılması zor, aşılması imkansız olabilir ve bir sonraki hayata geçene kadar bizimle kalacaklardır. Biz çözebileceğimiz zorluklara geçici olarak tahammül ettiğimizde ve çözemeyeceğimiz zorluklara dayanmaya devam ettikçe geliştirdiğimiz ruhsal gücümüzün hayatta yüzleştiğimiz tüm zorluklara başarıyla dayanma konusunda bize yardım edeceğini hatırlamamız önemlidir. Kardeşlerim, dünyasal varoluşumuzu tasarlamış sevgi dolu bir cennetteki babaya sahibiz. Böylece onun huzurunda sonsuz yaşama hak kazanmak için öğrenmemiz gereken dersleri bireysel olarak öğrenebiliriz. Peygamber Joseph Smith'in hayatından bir hikaye bu ilkeye örnektir. Peygamber ve birkaç yoldaşı Liberty, Missouri'de aylarca hapsedildiler. Peygamber Joseph hapiste acı çekerken azizlerin devam etmekte olan acılarının hafifletilmesi için Rab'be alçak gönüllü bir dua ile yakardı. Rab, Peygamber Joseph'a ve hepimize yüzleştiğimiz zorlukların başarıyla dayanırsak sonuçta bizim iyiliğimiz için olacağını öğreterek yanıt verdi. Rabbin Joseph'ın yakarışına cevabı şuydu: "Oğlum, ruhun huzur dolsun. Sıkıntıların ve acıların olacak ama kısa sürecek. O halde bunlara iyi bir şekilde dayanırsan Tanrı seni göklerde yükseltecek." Cennetteki Baba yaşam boyu yolculuğumuzu karakterimizin bir testi olarak düzenlemiştir. Biz hem iyi hem de kötünün etkisine maruz kalırız ve ayrıca gideceğimiz yolu seçmemiz için bize hür irademizle seçim hakkı verilmiştir. Eski peygamber Samuel'in de öğrettiği gibi, "Çünkü işte sizler özgürsünüz. Kendi bildiğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz. Çünkü işte Tanrı sizi bilgilendirerek özgür kılmıştır." Cennetteki Baba aynı zamanda ölümlü doğamızdan dolayı bizim her zaman yerinde veya doğru seçim yapamayacağımızı biliyordu. Mükemmel olmadığımız için ve hatalar yaptığımız için onun huzuruna dönmek açısından yardıma ihtiyacımız vardır. Gereken yardım İsa Mesih'in öğretileri, örneği ve kefaret amacıyla kurban oluşu ile sağlanır. Kurtarıcının kefaret amacıyla kurban oluşu, tövbenin ilkeleri sayesinde bizim gelecekteki kurtuluşumuzu ve yücelişimizi mümkün hale getirir. Eğer biz dürüstçe ve içtenlikle tövbe edersek, kefaret temizlenmemize yardım edebilir, doğamızı değiştirebilir ve zorluklarımıza başarıyla dayanmamıza yardım edebilir. Dayanıklılık, İsa Mesih'in öğretisinde bulunan önemli bir ilkedir. Bu önemlidir çünkü ebedi geleceğimizin niteliği doğruluk içinde dayanma gücümüzle ilgilidir. İkinci Nefi 31. bölümde Peygamber Nefi bizlere, biz İsa Mesih'in aldığı aynı kurtarıcı kutsal tören olan vaftizi ve ardından kutsal ruh armağanını aldıktan sonra şunu öğretir: Mesih'in sözleriyle kendinize ziyafet çekip ileriye doğru atılın ve sonuna kadar dayanırsanız, işte Baba şöyle diyor, sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Bu yüzden cennetteki babamızın tüm kutsamalarının en harikası olan sonsuz yaşamı almak için uygun kutsal törenleri tamamlamalı ve ardından onlara bağlı antlaşmalarımızı tutmaya devam etmeliyiz. Bir başka deyişle başarılı bir biçimde dayanmalıyız. Doğruluk içinde sonuna kadar dayanma kabiliyetimiz tanıklığımızın gücüyle, imanımızın içtenliğiyle doğru orantılı olacaktır. Bizim tanıklıklarımız güçlü olduğunda ve İsa Mesih'in sevindirici haberine gerçekten döndüğümüzde seçimlerimiz kutsal ruh tarafından esinlendirilecek, Mesih'e odaklı olacak ve bunlar doğruluk içinde dayanma arzumuzu destekleyeceklerdir. Eğer tanıklığımız zayıf ve Rab'be dönüşümüz yüzeyselse, kötü seçenekler yapmamızı sağlayan dünyanın sahte gelenekleri tarafından ayartılma riskimiz daha fazladır. Sizlerle fiziksel dayanıklılığın ne kadar çok çaba gerektirdiğine örnek olan bir tecrübe paylaşmak istiyorum ve ardından onu ruhsal dayanma için gereken çaba ile kıyaslayacağım. Görevli işimden döndüğümde Kaliforniya'da bir üniversitede çok saygı duyulan bir koç ve yazarla basketbol oynama imkanı buldum. Bu koç, oyuncuların basketbol sezonu başlamadan önce formda olmaları konusunda çok ciddiydi. Onun idman ön koşullarından biri, herhangi birimiz antrenman sahasında basketbol topuna dokunmadan önce belirli ve çok kısıtlı bir zamanda okulun yakınındaki tepelerde 40 koşusu yapmamızdı. Görevli işin hemen ardından yaptığım ilk kır koşusu girişimimi hatırlıyorum. Öleceğimi zannetmiştim. Sonunda koçun hedef olarak belirlediği zamanı aşmak için 2 haftalık ciddi antrenmanı gerektirdi. Sadece koşabilmekten dolayı değil ama aynı zamanda bitiş çizgisine yaklaşırken daha da hızlanabilmek muhteşem bir histi. başarıyla basketbol oynamak için iyi formda olmanız gerekir. Fiziksel olarak iyi formda olmanın bir bedeli vardır. Ve bu bedel kendini adama, azim ve öz disiplindir. Aynı şekilde ruhsal dayanıklılığın da bedeli vardır. Bedeli aynıdır. Kendini adama, azim ve öz disiplin. Bir tanıklığın bedenimiz gibi dayanmasını istiyorsanız formda olmaya ihtiyacı vardır. Peki biz kendi tanıklıklarımızı nasıl formda tutarız? Biz kendi bedenlerimizi sadece televizyon başında basketbol maçı izleyerek iyi bir basketbol oyuncusu haline dönüştüremeyiz. Benzer bir şekilde bizler tanıklıklarımızı da sadece televizyondan genel konferansları izleyerek forma giremeyiz. Bizler İsa Mesih'in sevindirici haberinin temel ilkeleri hakkında çalışmalı ve öğrenmeli ve ardından onlarla uyumlu yaşamak için yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. İşte böyle İsa Mesih'in öğrencileri oluruz ve böyle dayanıklı bir tanıklık oluştururuz. Hayatın zorlukları ile karşılaştığımızda ve arzumuz İsa Mesih'in niteliklerini benimsemek olduğunda ruhsal hazırlık gereklidir. Ruhsal hazırlık bizim ruhsal dayanma gücümüzü veya kuvvetimizi geliştirdiğimiz anlamına gelir. Biz ruhsal olarak formda oluruz. Ruhsal olarak o kadar formda olacağız ki daima doğruyu seçeceğiz. Sevindirici haberi yaşama arzumuz ve gücümüzde sarsılmaz olacağız. İsimsiz bir şairin bir zamanlar dediği gibi, siz nehrin sürükleyemediği kaya gibi olmalısınız. Biz zorluklarla her gün yüzleştiğimiz için bizim her gün ruhsal dayanma gücümüz üzerinde çalışmamız önemlidir. Ruhsal dayanma gücümüzü geliştirdikçe her gün yaşadığımız kişisel zorlukların yanı sıra dünyadaki yanlış geleneklerin olumsuz tesiri de doğrulukla dayanma yeteneğimizin üzerinde az olacaktır. Ruhsal dayanma gücüyle ilgili harika örnekleri kendi aile geçmişimizde görebiliriz. Atalarımızdan kalma hikayelerin çoğunda dayanıklılığın olumlu özelliklerini gösteren örnekler bulabiliriz. Kendi aile geçmişimden bir hikaye bu ilkeyi örneklerle açıklıyor. Büyük dedem Joseph Watson Maines 1856'da Hull, Yorkshire, İngiltere'de doğdu. Ailesi İngiltere'de kiliseye katıldı ve sonrasında Salt Lake City'ye yolculuk ettiler. O 1883 yılında Emily Kip ile evlendi ve 8 tane çocukları oldu. Joseph 1910 yılının Haziran ayında 53 yaşındayken tam zamanlı görevli olarak hizmete çağrıldı. Eşi ve 8 çocuğunun desteğiyle memleketi İngiltere'ye görevli hizmeti için döndü. Yaklaşık 2 yıl boyunca imanla hizmet ettikten sonra yoldaşıyla birlikte Gloucester, İngiltere'de pazar okulu toplantısına bisikletleriyle giderlerken bisikletin lastiği patladı. Hasar tespiti yapmak için bisikletinden indi. Durumun ciddi olduğunu ve tamir etmenin biraz vakit alacağını görünce yoldaşına devam edip pazar toplantısını başlatmasını ve kendisinin de kısa bir süre sonra orada olacağını söyledi. Cümlesini bitirdiği anda yere yığıldı. O geçirdiği bir kalp krizinden dolayı aniden ölmüştü. Joseph Watson Maines,
never saw
karısını ve 8 çocuğunu bu hayatta bir daha hiç görmedi. Ailesi onun naaşını Salt Lake City'ye getirtti ve onun cenaze töreni eski Waterloo toplantı salonunda yapıldı. 12 Havariler Kurulu'nun bir üyesi olan yaşlı Anthony W. Evans cenaze töreninde yaptığı konuşmasında hayat, ölüm ve dayanıklılık konusunda bize önemli bir ders verir. Bu sevindirici haberin bize ne verdiğidir. Ölümden korunabilmek değil, fakat umudumuz olan harikulade dirilişle gelen zaferdir. Bu Joseph Maines'i de kapsar. İnsanların doğrulukla, inançla ve inançlarına sadık kalarak bu hayata veda etmelerini bilmek bize sevinç, memnuniyet ve mutluluk verir. Bu aile hikayesi bana büyük dedemin dayanıklılık ve ruhsal dayanma gücü örneğini takip etmemi sağlayarak elimden geleni yapmam için ilham verir. Joseph'ın ölümünden sonra hayatında kesinlikle ağır bir yük taşıyan karısı Emily'nin inancından aynı şekilde ilham alıyorum. Onun tanıklığı güçlüydü ve imanı tamdı ki o hayatının geri kalan kısmını 8 çocuğunu kendi başına büyüterek inancına sadık bir şekilde geçirdi. Havari Paulus şöyle bildirdi: biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Bu dünyadaki yarış engellerle dolu bir dayanıklılık yarışıdır. Bu yarıştaki engeller her sabah uyandıktan sonra karşılaştığımız zorluklardır. Biz bu dünyada yarışı koşmak, kendi irademizi kullanmak ve doğruyla yanlış arasından seçim yapmak için varız. Yarışı alnımızın akıyla ve başarıyla bitirmek ve cennetteki babamızın yanına dönmek için bağlılığımızın bedelini ödemeli, azmetmeli ve öz disipline sahip olmalıyız. Ruhsal olarak forma girmeye ihtiyacımız var. Ruhsal dayanma gücümüzü geliştirmeye ihtiyacımız var. Gerçek dönüşümü sağlayacak güçlü tanıklıklara ihtiyacımız var. Ve sonuç olarak herhangi bir zorluğa dayanma gücüne ihtiyacımız olan iç huzuru ve gücü kendi içimizde bulacağız. Her sabah uyandığınızda karşılaştığınız zorluklar ne olursa olsun, Rabbin yardımıyla el ele vererek, geliştirdiğiniz ruhsal gücünüz ile bu yarışın sonunda Havari Paulus'un şu ayetlerde ifade ettiği güven duygusuna sahip olabilirsiniz. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı bitirdim. İmanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Bizi bu zamanlarda dünyaya gönderen, sevecen cennetteki babamızın gerçekliğine ve onun muhteşem ve sonsuz mutluluk planına dair tanıklık ederim. Rabbin ruhu kendi içimizde dayanma gücümüzü geliştirmemiz için hepimize ilham versin. İsa Mesih'in adıyla amin.
Recently I was blessed. Geçenlerde Idaho'dan gelen çok etkileyici bir grup gençle tanışmaktan mutluluk duydum. Erdemli bir genç bayan bana şu anda yaşamlarında yapmaları gereken en önemli şeyin ne olduğunu düşündüğümü sordu. Yaşamlarında İsa Mesih'in kefaretinin gücünü tanımayı öğrenmelerini tavsiye ettim. Bugün bu gücün bir yönünü açıklayacağım ki bu İsa Mesih'in kefareti sayesinde alabileceğimiz kişisel güçtür. Mormon kitabında Amon'un ve kardeşlerinin İsa Mesih'in sevindirici haberini vahşi, katı ve zalim bir halk öğrettiğini okuruz. Halkın çoğu doğru inancı bulmuş ve günahkar davranışlarını geride bırakmayı seçmişlerdi. Rab'be dönmeleri o kadar eksizdi ki silahlarını gömdüler ve bunları asla tekrar kullanmayacaklarına dair Rab ile bir anlaşma yaptılar. Sonra doğru inanca dönmeyen kardeşlerinden çoğu onlara saldırdı ve onları öldürmeye başladılar. İmana gelmiş insanlar ruhsal hayatlarını silahlarla kuşlarına riske atmak yerine kılıçtan geçirmek ölüme boyun eğmeyi tercih ettiler. Onların doğru örnek davranışı daha da çok insanın doğru inancı bulmasına ve isyan silahlarını bırakmasına yardımcı oldu. Amon aracılığıyla Rab onlara nefililerin arasına sığınmalar için yol gösterdi ve Amon halkı olarak bilindiler. Nefililer yıllarca onları korudular. Fakat Nefili ordusu en sonunda zayıflamaya başladı ve takviye kuvvetlerine ciddi şekilde ihtiyaç vardı. Amon halkı ruhsal hayatlarının kritik bir anındalardı. Bir dahillerine silah almamak için yaptıkları anlaşmalarına sadık kalmışlardı. Ancak onlar aileni koruma sorumluluğunun babaya ait olduğunu biliyorlardı. Bu ihtiyaç onlara anlaşmalarını bozma fikrini düşündürecek kadar büyüktü. Onların bilge rahiplik lideri Helaman, Rab ile yapılan bir anlaşmayı bozmanın asla haklı çıkarılamayacağını biliyordu. esinlenmiş bir alternatif sundu. Helaman onlara oğullarının asla aynı günahlardan dolayı suçlu olmadığını ve bu yüzden onların aynı anlaşma yapmalarının gerekli olmadığını hatırlattı. Oğulları çok genç olmalarına rağmen fiziksel olarak güçlüydüler ve daha önemlisi erdemli ve temizlerdi. Oğullar annelerinin imanı sayesinde güçlendirilmişlerdi. Peygamber olan liderlerinin talimatıyla bu genç adamlar ailelerini ve evlerini savunmak için babalarının yerini aldılar. Bu kritik kararla ilgili olaylar İsa Mesih'in kefaretinin Tanrı'nın çocuklarının yaşamlarına nasıl kişisel güç getirdiğini gösterir. Bu babaların şefkatli hislerini göz önüne alın. Geçmişlerindeki isyankar hareketlerinin hanımlarını ve çocuklarını bu ihtiyaç anında korumaktan alıkoyduğunu bilmekten dolayı kendilerini ne kadar da kötü hissetmişlerdir. Oğullarının yakında yüz yüze gelecekleri vahşeti şahsen bildiklerinden dolayı gizlice ağlamış olmalılar. Çocuklar değil, babalar ailelerini korumakla yükümlüdür. Çektikleri üzüntüler çok büyük olmalı. Onların ilham alan rahiplik liderleri neden silahlarını geri alma düşüncelerinden ve böylece ruhlarını kaybetmelerinden korkmuştur. Rab, günahlarından tövbe edenleri affedeceğini ve günahlarını artık hatırlamayacağını bildirdi. Bu imanlı babalar çoktan günahlarından tövbe etmişlerdi ve İsa Mesih'in kefareti sayesinde temizlenmişlerdi. O halde neden ailelerini savunmamaları için onlara öğüt verildi? Esas hakikat şudur ki İsa Mesih'in kefareti sayesinde temizlenebiliriz. Erdemli ve temiz olabiliriz. Ancak kötü tercihlerimiz bazen bizi uzun süreli sonuçlarla baş başa bırakır. Tövbeyi tamamlamanın önemli adımlarından biri, geçmiş günahlarımızın kısa ve uzun süreli sonuçlarına katlanmaktır. Onların geçmişteki tercihleri, bu Amonlu babaları tekrar şeytanın kullanmaya çalışabileceği hassas bir nokta olabilecek dünyevi bir arzuya maruz bırakmıştır. Şeytan bizi tekrar kendi tesiri altına almak için herhangi bir suçumuzun hatırasını kullanmaya çalışacaktır. Ayartmalarından sakınmak için her zaman tetikte olmalıyız. Bunun aynısı imanlı Amonlu babalar için de geçerliydi. İnançta oldukları onca yıldan sonra bile geçmiş günahların hatırasını çağrıştıracak herhangi bir şeye karşı ruhsal olarak kendilerini korumaları kesinlikle gerekliydi. Pek çok savaşın arasında Komutan Moroni en zayıf şehirlerin güçlendirilmesini emretti. Ve onlara hendeğin iç tarafında ağaçtan bir siper yaptırdı. Ve hendekten çıkarılan toprağı ise ağaç siperlerinin önüne yığdılar. Şehrin etrafını çok yüksek ağaç kütükler ve toprakla çevreleyen sağlam bir hisar inşa edinceye dek. Komutan Moroni güç kazanmak için zayıf alanların güçlendirilmesinin önemini anlamıştı. Bu Amonlu babalar için de bu geçerliydi. İmanlı hayatlarıyla geçmişlerindeki yanlış davranışlar arasında daha yüksek ve daha geniş istihkamlara ihtiyaçları vardı. Erdemli geleneklerle nimetlendirilmiş oğulları aynı ayartmalara karşı onlar kadar savunmasız değillerdi. Ruhsal saadetlerini riske atmadan ağlılarını bağlılıkla savunabildiler. Geçmişteki yanlış tercihlerin sonuçlarından kurtulma isteyen herhangi biri için sevindirici bir haber şudur ki Rab insanların zayıflıklarını isyan etmekten daha farklı bir şekilde görür. Rab tövbe edinmemiş iskankarlığın ceza ile sonuçlanacağına dair uyarıda bulunurken, zayıflıklar hakkında konuştuğunda her zaman merhametle konuşur. Şüphesiz Amonlu babalara ebeveynlerinin yanlış geleneklerin öğretildiğini hesaba katmalıyız. Ama cennetteki babanın tüm çocukları bu ölümlü dünyaya Mesih'in ışığıyla gelir. Günahkar davranışların sebebi ne olursa olsun, bu etki şeytanın kullanmaya çalışabileceği bir ruhsal hassasiyetin gelişmesiydi. Merhametle onlara sevindirici haber öğretildi. Tövbe ettiler ve İsa Mesih'in kefareti sayesinde ruhsal olarak şeytanın ayartmalarından daha güçlü oldular. Büyük bir ihtimalle acımasız geçmişlerine dönme ayartmasını hissetmediler. Aksine peygamber olan liderlerine uyarak şeytanın onların ruhlarını yanıltmasına ve onları dikkatli bir şekilde cehenneme sürüklemesine şans vermediler. Kurtarıcının kefareti sadece onları günahtan temizlemekle kalmadı. Rahiplik liderlerinin öğüdüne itaatkarlıklarından dolayı kurtarıcı onları zayıflıklarından da koruyabildi ve onları güçlendirebildi. Günahlarından vazgeçmek için alçak gönüllü ve ömür boyu olan bağlılıkları ailelerini korumak için savaş alanında yapabilecekleri herhangi bir şeyden çok daha iyiydi. Alçak gönüllükleri onları nimetlerden mahrum etmedi, onları güçlendirdi ve gelecek kuşakların çoğunu kutsadı. Hikayenin sonu Rabbin merhametinin nasıl zayıf olan şeyleri güçlü kıldığını gösterir. Bu imanlı babalar oğullarını Helaman'ın yönetiminde savaşa gönderdiler. Oğulları şiddetli savaşlarda savaştı. Hepsi bir şekilde yaralandı. Ama hiçbiri ölmedi. Genç adamlar bitkin nefili ordusuna önemli bir destek kaynağı oldular. Evlerine döndüklerinde imanlıydılar ve ruhsal olarak daha güçlüydüler. Aileleri kutsanmış, korunmuş ve güçlenmişti. Günümüzde Mormon kitabının pek çok öğrencisi bu temiz ve doğru oğulların örneğinden dolayı aydınlatılmışlardır. Her birimizin hayatında kötü tercihler yaptığı zamanlar olmuştur. Hepimizin İsa Mesih'in kefaretinin kurtarıcı gücüne son derece ihtiyacı vardır. Her birimiz herhangi bir isyankarlıktan dolayı tövbe etmeliyiz. Rab günaha hiçbir şekilde müsaade gözüyle bakamayacağını söylemiştir. Bakamaz. Çünkü onun gibi olmamız için gereken şeyleri bilir. Çoğumuz karakterimizde zayıflığın gelişmesine müsaade etmişizdir. İsa Mesih'in kefareti sayesinde Amonlular gibi bizler de kendimizin ve şeytanın faydalanmaya çalışacağı geçmişteki herhangi bir hatamızın arasına ruhsal kaleler inşa edebiliriz. Amonlu babaların çevresinde kurulan ruhsal korumalar onları, ailelerini, ülkelerini ve gelecek nesilleri kutsadı ve güçlendirdi. Bu aynı şekilde bizim için de geçerli olabilir. Peki, bu ebedi kaleleri nasıl inşa edebiliriz? İlk adım, içten eksiksiz ve tam tövbe olmalıdır. İsa Mesih'in kefareti sayesinde her birimiz temiz olabiliriz. İsyankarlığımızın yükü üzerimizden kaldırılacaktır. Hatırlayın ki tövbe ceza değildir. Daha görkemli bir geleceğe giden umut dolu bir yoldur. Cennetteki Baba bizlere hassas noktalarımız ve sadakatimiz arasında kaleler inşa etmeye yardımcı olacak araçlar sağlanmıştır. Şu tavsiyeleri göz önünde bulundurun. Anlaşmalar yapın ve kendiniz için gerekli olan kutsal törenleri alın. Sonra kendi atalarınız için tapınaktaki kutsal törenleri yapmak üzere durmadan ve sürekli çalışın. Sevindirici haberi üye olmayan ya da az aktif üyeleriyle ve arkadaşlarla paylaşın. Bu hakikatleri paylaşmak yaşamınıza yenilenmiş bir coşkuyu getirebilir. Tüm kilise hizmet çağrılarınızda, özellikle ev öğretmenliği ve ziyaretçi öğretmenlik görevlerinde sadakatle hizmet edin. Ayda sadece 15 dakikalığına ev öğretmeni ya da ziyaretçi öğretmen olmayın. Aksine ailenin her bir üyesine elinizi uzatın. Onları şahsen tanıyın. Gerçek bir arkadaş olun. Nazik davranışlarınızla her biriyle ne kadar çok ilgilendiğinizi onlara gösterin. En önemlisi, ailenizdeki fertlere hizmet edin. Eşinizin ve çocuklarınızın ruhsal gelişimine yüksek öncelik gösterin. Her birine yardım etmek için yapabileceğiniz şeylere özen gösterin. Zamanınızı ve dikkatinizi özgürce verin. Bu tavsiyelerin her birinde ortak bir tema vardır. Hayatınızı başkalarına hizmet etmekle doldurun. Hayatınızı cennetteki babanın çocuklarına hizmet etmek için verdiğinizde şeytanın ayartmalarının hayatınızdaki gücü kaybolur. Cennetteki baba sizi son derece sevdiğinden dolayı İsa Mesih'in kefareti bu gücü mümkün kılar. Bu harika değil mi? Çoğunuz kötü tercihlerin yükünü hissetmişsinizdir ve her biriniz Rabbin affının, merhametinin ve kuvvetinin yücelten gücünü hissedebilirsiniz. Ben bunu hissettim. Ve tanıklık ederim ki bu güç her birimiz için mevcuttur. İsa Mesih'in adıyla amin.
We're so grateful to the Tabernacle Choir.
Zevk alarak dinlediğimiz bu güzel müzik için Tabernacle Korosu'na minnettarız. Ayrıca tüm konuşmacılara ve bu toplantılar için herhangi bir şekilde hazırlık yapan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu oturumun son konuşmacısı sevgili peygamberimiz Başkan Thomas Manson olacak. Onun konuşmasından sonra koro Tanrım, peygamber için sana teşekkür ediyoruz. İlahisini söyleyecek. Ardından kapanış duası 70'lerden yaşlı Francisco Vinyas tarafından edilecek.
In my journal tonight, I shall write.
Bugünkü günlüğüme bugüne kadarki en güzel genel konferans diye yazacağım. Her şey çok güzeldi. Kardeşlerim, 6 ay önce genel konferansta bir araya geldiğimizde tatlı eşim Francis birkaç gün öncesinde çok feci bir şekilde düşüp yaralandığı için hastanede yatıyordu. Mayıs ayında haftalarca yaralarının cesurca üstesinden gelmeye çalıştıktan sonra sonsuzluğa göçtü. Onu kaybetmek çok zor. O ve ben 7 Ekim 1948'de Salt Lake Tapınağı'nda evlendik. Yarın 65. evlilik yıl dönümümüz olacaktı. O hayatımın aşkıydı. En güvendiğim yoldaşım ve en yakın arkadaşımdı. Onu özlüyorum demem hislerimin derinliğini ifade etmeye yetmez. Bu konferans benim başkan David O. McKay tarafından 12 Havariler Kurulu'na çağrılmamın 50. yılını işaret etmektedir. Bunca yıl boyunca tatlı eşim tam ve eksiksiz desteğini hiç esirgemedi. Benim hizmet çağrımı yerine getirebilmem için birçok fedakarlıkta bulundu. Sık sık ondan ve çocuklarımızdan günler ve bazen haftalar boyu ayrı kalmam gerektiğinde onun şikayet ettiğini hiç duymadım.
She was an angel.
O gerçekten bir melekti. Kendi adıma ve ailemin adına Francis vefat ettiğinden beri bize gösterdiğiniz muazzam sevgi için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dünyanın her yanından ona hayranlık ve ailemize başsağlığı dileyen yüzlerce kart ve mektup gönderildi. Düzinelerce harika çiçek buketleri aldık. Kilisenin genel görevli fonuna eşimin adına yapılan sayısız katkı için minnettarız. Onun ardında bıraktığı bizler adına nazik ve samimi ifadeleriniz için teşekkürlerimi en içten şekilde sunuyorum. Bu hassas ayrılık zamanında en büyük tesellim İsa Mesih'in sevindirici haberini olan tanıklığım ve sevgili Francis'imin hala yaşadığına dair sahip olduğum bilgidir. Ayrılığımızın geçici olduğunu biliyorum. Tanrı'nın evinde, yeryüzünde ve göklerde bağlamaya yetkisi olan birisi tarafından mühürlendik. Bir gün tekrar bir araya geleceğimizi ve bir daha asla ayrılmayacağımızı biliyorum. Bu beni ayakta tutan bilgidir. Kardeşlerim, bu çok açıktır ki hiç kimse acı ve keder çekmeden bu dünyada yaşamamıştır. Ya da insanlık tarihinde karışıklık ve ıstırabın olmadığı bir dönem olmamıştır. Hayatımız boyunca zalim koşulları tecrübe ettiğimizde neden ben sorusunu sormak için ayartılabiliriz. Bazen tünelin sonunda bir ışık, gecenin sonunda bir güneşin doğuşu yokmuş gibi gelir. Kendimizi paramparça olmuş, rüyalarımızın hayal kırıklığı ve yok olmuş umutlarımızın çaresizliği ile çevrilmiş hissederiz. Kutsal kitapta geçen Gilad'da merhem yok mu ifadesini biz de kullanırız. Kendimizi terk edilmiş, çok üzgün, yalnız hissederiz. Kendi kişisel talihsizliğimize karamsar bir şekilde bakma eğilimimiz olur. Çoğu kez ilahi bir erdem olan sabrın gereksinimini unutarak sorunlarımızı çözme konusunda sabırsız davranırız. Başımıza gelen zorluklar sonuna kadar dayanmanın gerçek testini bize sunar. Her birimiz tarafından cevaplanacak esas soru, vaz mı geçeyim yoksa bitireyim mi olarak kalır. Kendini zorlukların üstesinden gelemeyecek halde bulanlar bocalarlar. Bir şeyi bitirmek hayatın kendisine en sonuna kadar dayanmayı içerir. Hepimizin başına gelebilecek olayları düşündüğümüzde eskiden yaşamış Eyüp gibi sıkıntı çekmek için doğar insan diyebiliriz. Eyüp kusursuz doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. Davranışı dürüst, serveti büyük Eyüp'ün herkesi mahvedecek bir testle yüzleşmesi gerekiyordu. Serveti elinden alındı. Arkadaşları tarafından alaya maruz kaldı. Acılar çekti. Ailesini kaybettiği için yıkıldı. Tanrı'ya söv de öl diye kışkırtıldı. Bu kışkırtmaya karşı koydu ve asil ruhunun derinliklerinden şöyle haykırdı. Daha şimdiden tanığım göklerde, beni savunan yücelerdedir. Kurtarıcımın yaşadığını biliyorum. Eyüp inancına sadık kaldı. Bizler de bu zorluklarla karşılaştığımızda onun gibi yapacak mıyız? Ne zaman hayatın darbelerinden dolayı kendimizi ezilmiş hissetme eylemimiz olursa, başkalarının da aynı yoldan geçtiklerini, sonuna kadar dayandıklarını ve sonra da zorlukların üstesinden geldiklerini unutmayalım. Zamanların dolduğu bu dönemdeki kilise tarihimiz, bu tür zorluklar çekmelerine rağmen gene de kararlı ve neşeli olmaya devam edenlerin tecrübeleriyle doludur. Bunun sebebi neydi? İsa Mesih'in sevindirici haberini hayatlarının merkezi yapmalarıydı. İşte bu, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, bizi kurtaracaktır. Biz yine de zorluklar yaşayacağız. Ama onlara göğüs gerebileceğiz. Onlara cesurca karşı koyabileceğiz ve zafere ulaşabileceğiz. Istıraplı yatağımızdan, gözyaşlarıyla ıslanmış yastığımızdan, şu kutsal teminat ve değerli vaatle göklere doğru kaldırırız. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Böyle bir teselli paha biçilemez. Hizmet çağrımın sorumluluğunu yerine getirmek için dünyanın dört bir yanını dolaşırken pek çok şey öğrendim. Önemli olan bu şeylerden bir tanesi herkesin üzüntü ve acılar çekmesiydi. Istırap çeken, hastalığı olan, boşanma yaşayan, laf dinlemez oğlu ve kızıyla mücadele veren, ya da günahın sonuçlarına katlanan kişileri ziyaret ederken sayısız dert ve acıya tanık oldum. Bu liste uzayıp gider. Çünkü başımıza gelebilecek sayısız problem vardır. Sadece bir örnek göstermek zor olsa da, zorlukları düşündüğümde, çocukluk dönemimdeki pazar okulu öğretmenlerimden biri olan kardeş Brahms aklıma gelir. Kilisenin inançlı üyelerinden biriydi ve altın kalpliydi. O ve eşi Sadie'nin 8 çocuğu vardı. Ve çocuklarının çoğu bizim ailemizdeki yaşlarla aynı yaştaydılar. Francis ve ben evlenip mahalleden ayrıldıktan sonra düğünlerde ve cenazelerde ve ayrıca mahalle anma toplantılarında kardeş ve kız kardeş Brahms'i ve ailelerinin üyelerini görürdük. 1968 yılında kardeş Brahms eşi Sadie'yi kaybetti. Yıllar geçip giderken 8 çocuğundan ikisi de vefat etti. Yaklaşık 13 yıl önce bir gün, kardeş Brahms'in en büyük torunu beni aradı. Dedesinin 105 yaşına girdiğini söyledi. O şöyle dedi, "Dedem küçük bir huzur evinde yaşıyor ama her pazar tüm ailesiyle görüşüp onlara bir sevindirici haber dersi öğretiyor." Torunu şöyle devam etti, "Geçen pazar günü dedem bize, canlarım, bu hafta öleceğim. Tommy Munson'ı lütfen arar mısınız? O ne yapacağını bilir." diye bir duyuru yaptı. Hemen ertesi akşam kardeş Brahms'i ziyaret ettim. Bir süredir onu görmemiştim. Onunla konuşamadım çünkü kulakları duymuyordu. Okuması için bir mesaj da yazamadım çünkü gözleri görmüyordu. Bana ailesinin onunla sağ elinin bir parmağını tutup sol avucunun içine ziyarete gelen kişinin ismini yazarak iletişim kurduğunu söylediler. Herhangi bir mesaj aynı bu şekilde veriliyordu. Parmağını tutup beni her zaman tanıdığı isimle T-O-M-M-Y-M-O-N-S-O-N-Y'yi heceleyerek bu prosedürü uydum. Kardeş Brahms heyecanlandı ve ellerimi tutup başına koydu. Rahiplik kutsaması almak istediğini anladım. Beni huzur evine getirmiş olan şoför bana eşlik etti. Ve ellerimizi kardeş Brahms'in başına koyduk ve istediği kutsamayı verdik. Ondan sonra onun kör gözlerinden yaşlar döküldü. Ellerimizi şükrederek tuttu. Vermiş olduğumuz kutsamayı duymamasına rağmen ruh çok güçlüydü. Ve inanıyorum ki ihtiyacı olan kutsamayı verdiğimizi bilmesi için ilham almıştı. Bu tatlı adam artık göremiyordu. O artık duyamıyordu. Bir huzur evinin küçük bir odasında gece gündüz hapsedilmişti. Ve yine de yüzündeki tebessüm ve söylediği sözler kalbime dokundu. "Teşekkür ederim," dedi. "Cennetteki babam bana hep iyi davrandı." Bir hafta içinde kardeş Brahms tam tahmin ettiği gibi vefat etti. Asla yaşamındaki eksiklikler üzerinde durmadı. Aksine sahip olduğu birçok nimet için her zaman son derece minnettardı. Hayattan zevk almamız için bize o kadar çok şey veren cennetteki babamız, aynı zamanda bizim yaşamak zorunda olduğumuz sıkıntılarla yüz yüze gelerek ve bunları atlatarak öğrendiğimizi, geliştiğimizi ve daha güçlü olduğumuzu da biliyor. Yürek parçalayan üzüntülerle karşılaşacağımız, hüzünleneceğimiz ve sınırlarımızı zorlayacak şekilde sınanacağımız zamanların olacağını biliyoruz. Ancak bu zorluklar daha iyi olma yönünde değişmemizi, cennetteki babamızın bize öğrettiği şekilde hayatlarımızı yeniden kurmamızı ve eskiden çok daha farklı bir şekilde olmamızı, eskisinden daha iyi olmamızı, eskisinden daha anlayışlı olmamızı, eskisinden daha empatik olmamızı sağlar ve eskisinden çok daha güçlü bir tanıklığımız olur. Bizim amacımız şu olmalıdır. Hem güneşli hem de bulutlu günleri yaşarken azmedip dayanmalıyız. Evet, aynı zamanda ruhsal olarak daha arındırılmış olmalıyız. Üstünden gelinecek zorluklar ve çözülecek problemler olmasaydı, sonsuz hayat amacımıza doğru az bir ilerleme göstererek ya da hiç göstermeyerek şu andaki halimizde kalırdık. Bir şair aynı düşünceleri şu sözlerle ifade etmiştir. İyi bir kereste kolaylıkla elde edilmez. Daha güçlü rüzgarlarla daha güçlü ağaçlar olur. Gökyüzü ne kadar uzak olursa o kadar uzun olur. Daha çok fırtınayla daha güçlü olur. Güneşte ve soğukta, yağmurda ve karda, iyi keresteler ağaçlarda ve iyi karakterler insanda yetişir. Sadece öğretmenimiz çektiğimiz sıkıntıların, azapların ve acıların hepsini bilir. Tek başına o felaket anlarında sonsuz huzuru bize sunar. Tek başına o işkence çeken ruhlarımıza şu teselli veren sözleriyle dokunur. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir. En iyi ya da en kötü zamanlarda olsun, o bizimledir. Bunun asla değişmeyeceğine dair bize söz vermiştir. Kardeşlerim, dilerim cennetteki babamıza, zamana ya da yaşamlarımızdaki krizlere göre değişmeyen bir bağlılıkla bağlanırız. Onu hatırlamamız için zorlukları tecrübe etmemize gerek yoktur. Ve ona inanmamız ve güvenmemiz için alçak gönüllü olmaya zorlanmış olmamamız gerekir. Her zaman cennetteki babamıza daha yakın olmaya çaba göstermeliyiz. Bunu yapmak için ona dua etmeliyiz ve onu her gün dinlemeliyiz. İster güneşli, ister yağmurlu anlarda olsun, ona gerçekten her an ihtiyacımız var. Onun şu sözünü her zaman hatırlayalım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Ruhumun tüm gücüyle tanıklık ederim ki Tanrı yaşıyor ve bizi seviyor. Onun biricik doğmuş oğlu yaşadı ve bizim için öldü. Ve İsa Mesih'in sevindirici haberi hayatımızın içindeki karanlıkta parlayan bir güçlü ışıktır. Umarım her zaman böyle olur. İsa Mesih'in kutsal adıyla dua ediyorum. Amin.
Our dear Heavenly Father,
cennetteki babamız bu oturumun kapanışında sana teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten ilham verici mesajlar aldık liderlerimizden. Onlar için çok minnettarız ve ayrıca İsa Mesih'in iade edilmiş sevindirici haberi için minnettarız. Ve ayrıca kefaretin nimeti için teşekkür ediyoruz hayatlarımızdaki. Dua ediyoruz ki bu sabah hasta olmuş olanları ayrıca zorluklardan ve hastalıklardan geçenleri kutsa. Onları çektikleri acıları lütfen hafiflet ve onların İsa Mesih'in sevinci onlarla beraber olsun. Görevliler için dua ediyoruz ki onlar sevindirici haberini vaaz edebilsinler. Dua ediyoruz ki bu mesajları yüreğimize alabiliriz. Ve bunları İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.